Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Ağrı İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sevgili Ağrılı gönüldaşlarımız. Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel medyanın değerli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Ağrı İl Teşkilatımızın birinci olan İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum. Hazreti Nuh'un insanlığı yaydığı kadim topraklardan tarihiyle, heybetiyle, dillere destan Ağrı Dağı'nın gölgesinden, Dengbejlerin diyarından, Ahmedi Hani'nin ayak izleriyle örtülü topraklardan sizlere seslenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin huzurunda Diyadinli, Vazitli, Eleşkirtli, Hamurlu, Patnoslu, Taşlıçaylı, Tutaklı hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biz Ağrı'yla, bu güzel topraklarla ve bu güzel insanlarla gurur duyuyoruz. Sağ olun. Değerli arkadaşlarım, biz 9 Mart'ta ülkemizin tüm renklerinden kadrolarımızla partimizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Eşitlik için, özgürlük için, adalet için, refah için yolculuğumuza başladık. Usta yazarımız rahmetli Yaşar Kemal, Ağrı Dağı Efsanesi kitabında ne güzel söylemişti. Şöyle bir hatırlayalım. Biz hep böyle, her şeyde birlik olsak, kimse bize diş geçiremez. Bize dağlar, şahlar dayanmaz. Hiç kimse. Yeter ki böyle birlik olalım. İşte Deva Partisi Yaşar Kemal'in bu birlik kavramı için yola çıktı. Bu birlikteliğe dağlar da şahlar da dayanmayacak arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, ekonomi yönetimindeki becerisizlikler maalesef ülkemize büyük bedeller ödetti ve hala ödetiyor. Ülkemizi varlık içinde yokluk çeken bir ülke durumuna maalesef düşürdüler. Halkımızı yoksullaştırdılar. Ekmeğe muhtaç hale getirdiler. Bakın, il il dolaşıyoruz, çarşı pazar geziyoruz, caddelerde, sokaklarda en sık duymakta olduğumuz ifadelerden bir tanesi, eve ekmek götürecek param yok diyor vatandaşlarımız. A'dan Z'ye her şeye zam geliyor. Kur arttı. Kurdaki artış mazota da, benzine de, ekmeğe de, elektriğe de, A'dan Z'ye her şeye zam demek. Hayat pahalanıyor. Ama işlerini kaybeden vatandaşlarımız var. İşsiz gençlerimiz var. Gelir sıfır. Hepsinin farkındayız. Hepsinin farkındayız. Şimdi devlet biliyorsunuz enflasyon açıklıyor. %11 diyor, 12 diyor. Biz esnafa soruyoruz. Ya senin alıp sattığın mal ne kadar zamlandı? Yüzde kaç zam geldi diyoruz. %30 diyen var, 40 diyen var, 50 diyen var. Ama şu andaki hükümet ne yapıyor? Memura zam verirken, emekliye zam verirken, işçiye zam verirken ya da diğer sosyal destek, sosyal yardımları artırırken kendi açıkladığı o düşük enflasyon %11-12 oranında zam veriyor. Şu anda ülkemizdeki yoksullaşmanın en önemli kaynaklarından birisi bu. Enflasyonda doğruyu söylemeyip düşük maaş artışları yapıp adeta vatandaşımızın kesesinden, cebinden böyle yavaş yavaş yavaş yavaş kayba sebep oluyorlar ve yoksulluk ülkemizin her yerinde artıyor. Bakın, şu anda iktidarda olan partinin gençlik kolları Sakarya'da esnafa siftah parası diye 1 lira dağıtmaya başlamış. Siftah yapamıyor esnaf. O 1'er lirayı dağıtınca siftah yapacak. Kafaya bak. Esnafı siftah yapamaz hale getirdikleri için şimdi 1 lira bırakıyorlar kapılarına. Halkımızı aç bıraktıkları yetmemiş gibi bir de adeta dilenci muamelesi yapmaya başladılar. Bu bizim esnafımız. Sizin yüzünüzden siftah yapamıyorlar. Sizin yüzünüzden işler bozuldu. Ekonomimiz uçuyor diyenlerin bizzat kendileri ekonomiyi dibe çaktılar. Edirne'den Ağrı'ya, Çorum'dan Diyarbakır'a, Sakarya'dan Van'a her gittiğimiz yerde değerli arkadaşlar bize insanlar aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki gelin kurtarın bizi. Bu ifade gerçekten Türkiye'nin her yerinde sürekli karşılaştığımız bir ifade. Bu çaresizlikten, bu yoksulluktan, bu beceriksizlerden bizi kurtarın diyor vatandaşlarımız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu kötü yönetim asla bu ülkenin kaderi değil. Deva kadroları hazır, umudun kadroları hazır. Bu kötü yönetimi sona erdirmek için damla damla sel oluyoruz. Türkiye'nin her yerinde parti olarak gelişiyoruz, büyüyoruz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta yaşanan Merkez Bankası Başkanı ve Bakan değişiklikleriyle aslında şu andaki hükümet bir bakıma kendisinin iflas ettiğini açıklamış oldu. Beceremediklerini kabul etmiş oldular. Kötü yönettiklerini kabul etmiş oldular. Biz zaten söylüyorduk. Siz başaramazsınız çünkü bu işi bilmiyorsunuz diyorduk. Başarı için dürüst ve işin ehli kadrolar gerekir diyorduk. Tüm yetkiyi tek elde topladınız. Hukuku, anayasayı ayaklar altına alıyorsunuz. Sorunlarımızı artık siz çözemezsiniz diyorduk. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldılar. Her dediklerini yapmaktan başka bir iş yapmayan bir bürokrata bütün sorumluluğu önce bir yıkmak istediler. Baklar olmuyor. Biz hemen söyledik çünkü bunu. Kaçamazsınız dedik. Ülkeyi batırıp dediğiniz talimatı aynen yere getiren bir bürokratı işten ayırarak, sorumluluğu ona yıkarak kaçamazsınız dedik. Ve kaçamadılar. Hemen ardından takip ettiniz. Bir gün sonra da İşin başındaki yakın akraba sosyal medyadan bir istifa mektubunu bıraktı ve ortadan kayboldu. O gün bugündür de ortada yok. Düşünün ki devletin hazinesinin maliyesinin başında 2 yılı aşkın süredir görevli olan, bu millete karşı sorumlu olan kişi ortadan kaybolmuş durumda. Ekonomiyi hep beraber batırdılar. Şimdi de içlerinden sadece bir kişiyi ortadan kaybetmekle, görünmez kılmakla yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Hazineyi borçlandırdılar. Halkımızın satın alma gücünü düşürdüler. İnsanlığı, tüm insanlarımızı neredeyse yoksulluğa, fakirliğe muhtaç ettiler. Bakın size sadece bir iki rakam söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu kötü yönetimin Türkiye'yi getirdiği noktayla ilgili sadece bir iki rakam. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Çok fazla da rakama da boğmak istemiyorum. Yıl 2008'in Haziran'ı. Partili Cumhurbaşkanı göreve geldi. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanmaya başladı. Ama aynı gün yakın akraba da ekonominin başına getirildi. Bu ikisi aynı anda oldu. O gün Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin iç ve dış borçlarının toplamı 970 milyar lira. Hazinenin iç ve dış borcunun toplamı 970 milyar lira. Bu geldiğimiz şu noktada arkadaşlar, rakam kaça çıktı biliyor musunuz? Tam 1 trilyon 860 milyara çıktı. İkiye katladı ya, ikiye katladı. Bu kötü yönetimin, bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin, akraba kayırmacılığının bir millete maliyeti ancak bu kadar olabilir. Yani. Yazıktır, günahtır. Daha tüy bitmemiş yetimlerin sırtına o borçlar yüklendi. Ne uğruna? Şimdi bütün bunların sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar. Üstelik daha da ileri giderek, bakın çok değişik bir ifade kullanıldı geçtiğimiz hafta. Şu anda iktidarda olan partinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı parti genel başkanı şapkasıyla yapıyor bu konuşmayı. Diyor ki ülkenin kaderiyle bizim partimizin kaderi aynı diyor. Bakın bu ne kadar tehlikeli bir ifade. Ne demek istiyor diye şöyle bir düşünelim. Bunu dikkatli değerlendirmek lazım. Bu ifadeyi şöyle anlayabiliriz. Biz batarsak ülkede batar ha diye adeta insanlarımızı korkutuyorlar. Vatandaşa korku salmaya çalışıyorlar. Bak bizi destekleyin yoksa ülke batar. Yani biz batarsak ülke de batar. Tabii biraz daha analiz ettiğimiz zaman aslında bu sadece korkutma değil. Altında bir de tehdit var. Bu tehdit ne? Biz batacaksak ülke de batsın. Arkasında da böyle bir tehdit var. Hiç merak etmesinler ya, hiç. Gözleri arkada kalmasın, hiçbir şey olmaz. Bu milletin çalışkan ve fedakar evlatları, Deva Partisi'nin genç kadroları, ehliyet ve liyakat sahibi kadrolar bu ülkeyi en layık olduğu şekilde yönetirler. Hiç korkmasınlar. Türkiye'de hukukun üstünlüğünü tesis edecek kadroların Deva Partisi kadrolar olduğunu artık bütün Türkiye görüyor, biliyor. Siz de biliyorsunuz. Onlara sesleniyorum. Onlar da biliyor. Onun için korkuyorlar zaten. Türkiye'de toplumsal barışı sağlayacak kadroların Deva Partisi kadroları olduğunu tüm Türkiye biliyor. Onlar da biliyor. Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek kadroların Deva Partisi kadroları olduğunu tüm Türkiye görüyor. Onlar da görüyor. Değerli arkadaşlar, memlekette işsizlik almış başını gitmiş. İşte dün Van'daydık, bugün Ağrı'daydık. Gerçekten çok ciddi bir sorun artık. Gençlerimiz sokaklarda. Gençlerimiz ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Okul bitene kadar hadi oyalanıyorlar biraz ama okul bittiği anda o ailenin içine bir ateş düşüyor. Ben oğluma kızıma şimdi nereden nasıl iş bulacağım diye. Allah başa vermesin, zor. Bu sadece bir ekonomik sorun değil. İşsizlik aynı zamanda bir sosyal sorun, bir sosyal bunalım. Ağrılı kardeşlerim de işsizlikten yakınıyor haklı olarak. Biliyorsunuz ben ve arkadaşlarım görevdeyken bu 2008-2009 krizinde, o küresel krizde bizim o zaman sorumluluk alanımız Dışişleri'ydi. Ben Dışişleri Bakanı'ydım. Ve benim o Dışişleri Bakanlığı yaptığım o 2 yıllık dönemde Türkiye'deki işsizlik %9-10 civarından çıktı 14'e. 2 yılda. Ben Dışişleri'ne bakarken Türkiye'de işsizlik çoğaldı. Sonra dediler ki ekonomi kötü, gel tekrar sen ilgilen bak. Oturduk, tekrar ekibimizi toparladık. Kimseyi de karıştırtmadık açıkçası. 2 sene boyunca kimseyi karıştırtmadık yaptığımız işe. Ve hemen o kriz sonrasında 3 yılda işsizliği tam 5 puan aşağıya çektik. %14'e çekmiş olan işsizlik geri 9 puana indi. Tabii bu kolay bir iş değil. Hem iş bulmaya çalışan mevcut işsizler var. Elinizde bir bekleyen bir işsiz kitle var. Bir de her sene yeni iş aramaya başlayan yeni mezun gençler var ki bunların da sayısı yaklaşık yılda 1 milyon kişi. Yılda 1 milyon kişi tam. Onları sonra hepsini konuşuruz inşallah. Hepsini konuşalım. Toplantı sonrası konuşalım. İşte biz yaptık arkadaşlar. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şu andakiler iyi laf üretiyor ha. Laf üretmek de üstlerine yok. O konuda uzmanlaşmışlar. Ama iş üretmeye gelince iş yok. Bakın buraya gelirken yeni bir yapı gördüm otobüsten geçerken. Büyük, belli ki çok para harcanmış ha. Üzerinde kocaman diyor ki Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi, iletişim başkanı. Ağrı'nın bu kadar işsiz genci varken, Ağrı'nın bu kadar yatırıma ihtiyacı varken hala kafaları nerede? Propagandada ha. Propaganda makinesi çalıştırmak için buraya şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin bilmem ne şey falan kuruluyor. Bu yapılacak iş mi? Bu neyi gösteriyor bize? Laf üretme, laf üretme, laf üretme. Algı yönetme. Ama işin özüne gelince yok. Niye? Çünkü işi düzgün yapabilmek için dürüst ve işin ehli kadrolar lazım. Öyle bir kadro artık ellerinde hemen hemen yok. Çok azaldı. Az sayıda belki arkadaş var oralarda ama onların da artık etkinliği yok. Etkili olamıyorlar. Beceremeyince, başaramayınca sırf laf, algı, korkutma, tehdit. Sağlam bir temel üzerinde doğru kadrolarla hareket ederseniz arkadaşlar, bu ülkenin çözülemeyen hiçbir sorunu kalmaz. Bakın, Ağrı'nın doğru düz bir sanayi yatırımı yok şu anda. Bir büyük yatırım olarak şeker fabrikası var. Onu da biliyorsunuz kapasitesi çok düşürüldü. Üretim çok düşük rakamlarda seyrediyor. Tekstil adı altında yapılan yatırımlar da bu ilimizin hak ettiği yatırımlar değil. Çok yetersiz. Ağrı'yı boşladılar. Hiç dönüp yüzüne bakmıyorlar artık Ağrı'nın. Ağrı'ya yatırım yapılması gerekiyor. Halkımızı yoksulluğa mahkum eden politikalardan en çok acı çeken illerimizden birisi de Ağrı. Kişi başına düşen milli gelir sıralamasında Ağrı bütün şehirlerimiz içerisinde maalesef sonlardaki şehrimizden birisi. Biz onlara ekonomi yönetimini bırakırken değerli arkadaşlar, kasayı dolu teslim ettik. Dolu. Bakın, Merkez Bankası'nın rezervlerini 26 milyar dolardan aldık, 136 milyar dolara çıkarttık. Bunlar da gerçek rezervlerdi, gerçek. Döviz, altın. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi, partili Cumhurbaşkanı oldu. En yakın akrabasını da kasanın başına koydu. Merkez Bankası 2 yılda tam 130 milyar dolarlık döviz. Yani yanlış bir yönetim sistemi ve yanlış insanların 2 yılda ülkeyi ne hale getirebildiklerini maalesef acı örneğini hep beraber canlı canlı yaşadık, gördük. Şimdi kasa boş. Borca da batmış durumdalar. Daha hala vaatler söylüyorlar, vaatler. Şu son 10 gündür bakın böyle artık her şeye yeniden başlayacağız. Artık hukuk diyeceğiz. İnsan hakları önemliymiş ha. Yeni mi hatırlıyorsunuz? Hukukun önemini, insan haklarının önemini yeni mi hatırlıyorsunuz? Yerli milli derken, sürekli yabancı düşmanlığı yaparken, şimdi diyorlar, uluslararası yatırımcılar için ülkemizin cazip hale gelmesi gerekiyor. Yeni mi aklınız başınıza geldi? Bağırıp çağırırken kolay. Bütün dünyayı kendinize düşman ederken kolay. Şimdi bağırıp çağırdıkları, neredeyse hakarete varan ifadeler kullandıkları ülkelerin iş adamlarını gelin bize yatırım yapın diyorlar. Sonucunu göreceğiz. Ama kimse kusura bakmasın. Bu millet değerli arkadaşlar aptal değil. Ağrı'yı yoksulluğa terk ettiniz. Türkiye'yi bu hale düşürdünüz. Bunca destek aldığınız Ağrı'nın yüzüne dönüp bakmıyorsunuz. Size bu kadar gönül vermiş, destek vermiş, oy vermiş milleti yoksulluğa, açlığa mahkum ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar, yoksulluk bu ülkenin kaderi değil. Ya açız, ekmek parası götüremiyoruz diyenlere keyif çayı içiyorsunuz. Bu olabilecek bir şey mi? Ya ne kadar artık toplumdan koptuklarını, ne kadar memleketin gerçeklerinden koptuklarını bu ifade bize göstermiyor mu? Bakın biz çok şükür hangi ile gitsek, Türkiye'nin batısına, doğusuna, kuzeyine, güneyine nereye gitsek, caddelerde, sokaklarda rahat rahat yürüyoruz. Çok şükür vatandaşımızın sıcak ilgisi, gülümsemesi. Durum bu. Ama önceden mizansen değil ha, tiyatro değil. Böyle doğaçlama olarak. Hangi şehir olursa olsun 30-40 metre ötede böyle seyrek sandalyeler var. Onun arkasında da yığılmış vatandaş kitleleri. Tabii nasıl yığıldılar oraya, nasıl geldiler, nasıl getirdiler o ayrı, artık oralara girmeyelim. Ama artık sınıf sınıf, bakın sınıflar oluşuyor, toplumsal sınıflar oluşuyor. Yani orada zaten tek bir kişi var, herkesle mesafeli uzak. Seçilmiş bir kitle var, birbirinden ikişer metre mesafeli oturuyor. Arkasında da vatandaş. Artık irtibat kopmuş. Zaten onun için bu hataları yapıyorlar. Ben 5 milyar 5 milyar. Dert çok, dert çok. Dert çok, hepsini biliyoruz. Çok. Bizim de içimiz yanıyor, farkındayız. Hepsini biliyoruz. Resim dışarıda çektiririz. Ha bak sigara başka. Bak sigara başka. Sigara sağlığa zarar. Sigaraya geldiğimiz anda orada anlaşamayabiliriz. Değerli arkadaşlar, rahmetli Cem Karaca'nın tabiriyle açlıktan verem olana bal yediyorlar. Sosyal yardımlarla övünüyorlar. Bu milleti önce yoksullaştırıp sosyal yardımlara muhtaç eden politikalar biz kabul etmiyoruz. O yardımların hepsi sizlerin ödediği vergilerden toplanıyor arkadaşlar. Herkes evinde elektrik yakıyor mu? O elektrik faturası şöyle bakın bir inceleyin satır satır. İçinde vergi var mı? Var. TRT payı var onun içerisinde. Hangi partiye oy verdiğiniz önemli değil. Hangi siyasetçiyi desteklediğiniz de önemli değil. Elektrik yakıyorsanız TRT'ye para ödüyorsunuz. Peki o TRT ne yapıyor şimdi? Tek bir partinin propaganda aracı haline geldi. Bu adalet midir? Her partiye oy veren TRT'ye para veriyor elektrik faturasının altında ama o TRT sadece tek bir partinin propagandasını yapıyor sabah akşam. Bunların hepsini düzelteceğiz inşallah. Sizin topladığınız vergilerle sosyal yardım yapılıyor. Bunu unutmayın. Paketlerin üzerine yapıştırdıkları o parti logoları bile sizin ödediğiniz vergilerle yapıştırılıyor. Hem yönetemiyorlar hem de halkımızın onuruyla oynuyorlar. Halkımızın onuruyla oynamayın. Önce yoksulluğa mahkum edip sonra da geçinmeye yetmeyecek miktarları lütuf gibi dağıtmayın. Sosyal yardımlar bile bakıyorsunuz böyle objektif kriterleri değil. Sosyal yardımlarda bile siyasi tercihler ön plana çıkıyor. Parti teşkilatı, iktidar partisinin teşkilatı sosyal yardımları yönlendiriyor. Arkadaşlar, sosyal yardımlar partilerin veya birilerinin kendi reklamlarını yapacakları bir mecra değildir. Reklam mecrası belli. Bizim kültürümüzde sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmaz. Bizim geleneğimiz, kültürümüz, değerlerimiz bunu söyler bize. Sosyal yardımlar zaten sosyal devlet olmanın bir zorunluluğudur, anayasanın ilkesidir. Alınan vergilerin hepsinin gerçek sahipleriyle paylaştırılmasıdır sosyal yardımlar. Ama arkadaşlar, üzülerek söylüyorum ki bu yönetim anlayışıyla artık daha iyisini görmemiz mümkün değil. Daha kötüsünü de göreceğiz. Korkarım ki maalesef. Kendileri giderse bu sosyal yardımların da ortadan kalkacakmış, artık verilmeyecekmiş gibi bir hava oluşturmaya da çalışıyorlar. O parti logoları, işte parti teşkilatının bu sosyal yardımda aktif olmasının en önemli sebebi o. Bak bizim parti veriyor ha bunları. Biz gidersek yardımınız kesilir. Öyle bir şey yok. Kimse bundan da korkmasın. Sosyal yardımım, sosyal desteğim, devletin verdikleri kesilecek diye de hiç kimse korkmasın. Biz bunun kefiliyiz, teminatıyız. Hiç kimse endişe etmesin. Hele bir gitsinler bakın ülke nasıl zenginleşiyor. Hele bir gitsinler bakın geliri olmayanlara nasıl adil ve insan onuruna yaraşır destekler sağlanıyor. Hele bir gitsinler bakın vatandaşlarımızın sosyal yardımlara olan ihtiyacı nasıl azalıyor. Hepsini görecekler. Biz Deva Partisi olarak onların zihniyetinin tam tersine sosyal yardımları hak temelli bir sisteme oturtacağız. Bu yardımların devletin, iktidar partisinin lütfu değil, vatandaşımızın zaten bir hakkı olduğunu söylüyoruz. Zora düşen vatandaşımız devletine güvenecek, çocuğunun aç kalmasından endişe etmeyecek. Bu tablo şu andaki hükümetin işine gelirli olabilir ha şu andaki tablo. Yani bizim desteğimize, kolilerimize geçinen vatandaş sayısı çok olursa onlardan böyle garantili bir oy alırız ve iktidarımızı bu şekilde sürdürebiliriz diye bir hesap bile olabilir arkasında. Ama biz sosyal yardımları siyasi rant alanı olarak görmüyoruz, görmeyeceğiz. Sosyal yardımları sadece talebe bağlı olarak da vermeyeceğiz. Biz oturalım yerimizde, vatandaş gelsin istesin, biz de lütuf yapalım. Yok öyle bir şey. İhtiyacı olanı devlet tespit edecek arkadaşlar. Aile aile, kuracağımız sistem de aynı aile hekimliği gibi. Kuracağımız sistemle aile aile vatandaşlarımızı devlet takip edecek. Bir ailenin bir eksiği varsa, bir ihtiyacı varsa, bir sıkıntısı varsa aile daha talep etmeden onu devletin görevlendirdiği uzmanlar gidip orada tespit edecek. En önemlisi de değerli arkadaşlar bu konuda sosyal destek ve sosyal yardımlarda insan oruna yakışmayan bu yoksulluğu ortadan kaldırmak. İnsanlarımızı sosyal yardıma ihtiyaç duyan pozisyondan artık kendi gelirini sağlayan duruma ulaştırmak. Ve sosyal yardımları da objektif kriterlere göre ve hak temelli yapacağız. Devletin parasını israf etmeyeceğiz. Halkımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşması için devletin kaynaklarını kullanacağız. Biz halkımızı sadece sosyal yardımlarla yönetme gayesinde olanlardan değiliz. Biz oluşturacağımız yeni sosyal yardım ve hizmetler sistemiyle ülkemizi güçlü ve bütüncül bir yapıya kavuşturacağız. Bu yeni sistemle birlikte sosyal yardım, sosyal hizmet, sosyal sigorta ve istihdam hizmetlerinde de bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonu sağlayacağız. Böylece bireyi ve aileyi yoksulluk sarmalından kurtaracağız. Yoksulluğu ülkenin kaderiymiş gösterenlere inat, halkımızı zenginleştireceğiz. Zenginleşme deyince bunların anladığı böyle 3-5 tane zengin türetmek. Bizim anlayışımız o değil. Bizim anlayışımız Türkiye'yi, tüm vatandaşlarımızı, ülkeyi topyekün zenginleştirebilmek. Yardımlarla insanları kendimize itaat ettirelim, oy toplayalım, sonra da yazlık kışlık saraylar inşa edelim diyenlerin bu yönetim anlayışına da son vereceğiz. Değerli arkadaşlarım, içinden geçtiğimiz şu pandemi döneminde ağrının en önemli sorunlarının başında sağlığın geldiğini, sağlık sorunun geldiğini de biliyoruz. Ağrı Devlet Hastanesi'nin sadece neredeyse bir tabelası var. Tıp fakültesi açıldı ama eğitim Erzurum'da yapılıyor. Taşımalı üniversite eğitimi diye bir sistem başladı. Hele de işte sadece tabelası var dedik ya. Bak şöyle yapalım. Bak toplantı da şu bitsin. Bir bitsin ondan sonra seninle ben özel konuşacağım. Sonra konuşacağız ya. Bir izin ver ben bir bitireyim sonra konuşacağız. Tamam mı? Tamam hadi bakalım. Değerli arkadaşlar, bu her ile üniversite projesi var ya, her ile üniversite. Bu da açıkçası bazı illerimize gerçekten tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Bakın Ağrı'ya tıp fakültesi açıldı ama öğrenci Ağrı'da değil. Hastalar için, ameliyat için bakıyoruz Ağrı'da çözülemiyor bazı sorunlar, Erzurum'a gitmek zorunda kalıyorlar. Yollarda hayatını kaybeden hastalar oluyor. Bu da yine çok ciddi bir sorun. Taşımalı öğrenciyi anladık da, taşımalı eğitimi ama taşımalı hasta diye bir sistemi duymamıştık. Herhalde bu da yeni bir icat. Bunu da maalesef Türkiye'mizin pek çok yerinde görmeye başladık. Bu Ağrı'ya reva değil arkadaşlar. Değerli dostlarım, Ağrı'nın eğitim sorununu biliyoruz. Maalesef Ağrı eğitimde de çok geride bırakıldı. Eğitimde fırsat eşitliği yok. Derslik sayıları yetersiz. Çocuklarımız 60 kişilik sınıflarda ders işliyor. Öğretmen eksikliği ile ilgili sorunlar ciddi. Deva Partisi olarak nitelikli, kaliteli, çağımızın seviyesine uygun eğitim ülkemizin en ücra köşelerine kadar götürülecek. Türkiye'nin doğusu ile batısı, şehirleri ile köyler arasındaki farkın azaltılması için yoğun bir çaba ortaya koyacağız. Sadece parası olanın değil, herkesin iyi eğitim alması için çalışacağız. Çünkü bizim güzel bir eğitim vizyonumuz var. Eğitimin de devası biz olacağız. Eğitimi 3 yaşında başlatacağız. Zorunlu eğitim. Parti programımızda bunlar açık yazılı. Çocuklarımızın erken yaşlarda doğuştan sahip oldukları özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi kuracağız. Dil eğitimini ana sınıftan itibaren çocuklarımıza sunacağız. İlkokulda da yoğun bir şekilde devam edecek. Biz çocuklarımıza ezberlemeyi, ezberleri tekrar etmeyi değil, sorgulamayı öğreteceğiz. Soru soran gençlerden korkmayacağız. Biliyoruz ki soru sormak öğrenmenin de en etkili yoludur. Sorgulamak demokratik bir ülkede gençlerin sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisidir. Sorgulamak, şüphe duymak, bir işin aslını öğrenmeye çalışmak. Bunlar çok önemli yetenekler. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu yeteneklerle mutlaka yetişmesi gerekiyor. Çağdaş dünyanın, değerli arkadaşlar, temelinde eleştirel düşünce yatar. Gelişmiş toplumlar eleştiriyi bastıran değil, eleştiriyi teşvik eden toplumlardır. Biz eleştirel düşüncenin önünü açacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize merak etmekten, eleştirmekten korkmamayı öğreteceğiz. Çocuklarımızın analitik düşünmelerini de geliştireceğiz. Değerli arkadaşlar, bakın, eleştiri deyince şu andaki hükümetin artık eleştiriye tahammülü neredeyse sıfırlanmış durumda. Şu son birkaç gündür biliyorsunuz gündemde olan son derece garip bir mesele var. Literatüre durmadan yeni tabirler ekleniyor. Diyorum ya, iş yapmakta yok ama laf üretiyorlar. Konuşmakta, laf üretmekte. Orada bir ihtisas gelişmiş. Nasıl bir kavram uydurdular şimdi? Devlet projesi diye bir kavram uydurdular. Devlet projesi. Kanal İstanbul için. Neymiş? Bu proje devlet projesiymiş. Dolayısıyla hiç kimse buna eleştiremezmiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Siz Kanal İstanbul gibi milyarlarca dolar para harcamaya hazırlanıyorsunuz. Ülkenin bu yokluğunda, bu kıtlığında, ekonominin bu kadar dipte olduğu bir dönemde, tarım alanlarımızın suya ihtiyaç duyduğu, depreme karşı şehirlerimizin hazırlanması gereken bir dönemde Kanal İstanbul diye projeye kafayı taktınız. Niye? Çünkü orada rant var. Ve o proje neymiş? Devlet projesiymiş. O projenin yapılacağı ilin belediye başkanı o projeyi eleştiremezmiş. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Şimdi tabii ki eleştireceğiz. Tabii ki yanlışlarını yüzlerine vuracağız. Bu ülke sadece tek bir parti ve tek bir kişiden ibaret değil. Türkiye birden büyüktür arkadaşlar. Türkiye tek bir kişiden büyüktür. Devlet bu millet için vardır. Devlet bu millet için vardır. Bu millet size devleti yönetme yetkisini sınırlı bir süreyle emanet etti ya, emanet. Kimsenin tapulu malı değil. Kimsenin tapulu malı değil. Oturup bunu tartışacaksınız. Bu projenin etki analizlerini iyi yapacaksınız. Tarafsız, bağımsız uzmanlar tarafından bu projenin çok iyi bir etki analizinin hazırlanması lazım. Ben istiyorum olsun, ben dedim olacak. Gücün yetmeyince devlet projesi, devletle partiyi böyle aynı hamura koyup bir partiyle devleti, kusura bakmayın. Bu devlet tek bir partinin devleti olamaz. Olmayacak, izin vermeyeceğiz buna. Bu devlet hepimizin. Bu devlet bu milletin. Diyorum ya, iş üretemeyince sürekli laf üretmek, sürekli. Şimdi ne yapıyorlar? Bazı bölgelerde seçilmiş belediye başkanlarını tek bir bakanlık imzasıyla pat görevden alıyorlar, yerine kayyum atıyorlar. Tabii şimdi İstanbul'da bu iş zor. Zaten İstanbul'u kaybettiler. Şimdi ne olacak, ne yapacaklar? Hani bazı illerde, daha küçük illerde bir bakıma kaybettikleri zaman faturasını vatandaşa kesiyorlar, halka kesiyorlar, kayyum atıyor veriyorlar. Diyorlar ki sen ne oy verirsen ver, hiç önemli değil, ben yine bildiğimi yapacağım diyorlar. Ama büyük illerde kolay değil. Şimdi hiç kimse milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş kişilerin eleştirilerine karşı yeni şeyler icat etmesin. Devlet projesiymiş, şuymuş, buymuş. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmaz. Eleştireceğiz. Sonuna kadar eleştireceğiz. Gençlerimize diyoruz ki eleştirin diyoruz. Ve Türkiye'ye de diyoruz ki korkma Türkiye diyoruz. Korkma. Değerli arkadaşlar, biz sadece eğitimden bahsediyorduk ya, şimdi geri eğitime dönelim. Biz sadece öğretime de odaklanmayacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerini de eş zamanlı olarak sağlayacak bir eğitim sistemi kuracağız. Seçmeli derslerin sayısını çoğaltacağız. Herkese özel, adeta terzinin diktiği elbise gibi, kişiye özel diktiği elbise gibi kişiselleştirilmiş ve esnek bir müfredat anlayışını getireceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerini kalıplara sokmayacağız. Ezberlerle, sınav kaygılarıyla gençlerimizi korkulara, endişelere boğmayacağız. Eğitim bu ülkenin gençlerinin yarınları inşa etmesinin bir aracıdır. Yarınları biz değil, gençlerimiz inşa edecek. Eğitim gençlerimizin hak ettiği yaşama, hayat standartlarına ulaşmasının bir aracıdır. Biz her bir gencimize nitelikli, kaliteli eğitim sunabilmek için çalışacağız. Değerli arkadaşlar, tarım ve hayvancılıkta da bakıyoruz, Ağrı'ya yeterince destek yok. Üretim desteklenmiyor. Ağrı'da üretim çeşitliliği az, pazara erişim güç. Çiftçimizin üzerindeki maliyetlerle tüm bu sorunları aşabilmesi mümkün değil. Biz Deva Partisi olarak çiftçilerimizin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılacak bir tarım politikası hazırlıyoruz. Tarım meslek liseleri açacağız. Bu liselerden mezun olan gençlerimize destekler vereceğiz. Böylece tarım ve hayvancılık mesleğinin gençleştirilmesi ve gençlerimizin tarımla zenginleşmesinin ve üretimimizin daha kaliteli üretim olmasının yolunu açacağız. Bu sayede hem gençlerimize yeni istihdam alanlarının önünü açarken hem de ülkemizdeki çok büyük potansiyel olan tarım ve hayvancılık sektörünün hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacağız. Hayvancılıkta da yine merkezi yönetime baktığımızda Ağrı'ya destek olunmuyor. Ağrı'da imkanlar olmasına rağmen, potansiyel olmasına rağmen üretim yetersiz kalıyor. Hayvancılık Ağrı'nın en önemli gelir kapısı olmasına rağmen yanlış ve plansız uygulamalar neticesinde verimsizlik artıyor. Bütün bu sorunlar nihayetinde öncelikle çiftçimizin maliyetine yansıyor ama et fiyatlarına da yansıyor. Çiftçimizin ve besicimizin büyümemesine neden oluyor. Ama bunlar değerli arkadaşlar Ağrı'nın kaderi değil. Bu kıymetli potansiyelden yararlanabilmek için tarıma ve hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgelerinin kurulması ve özellikle de Ağrı'da organik tarımın desteklenmesi gerekiyor. Yem üretimi için etüt çalışmaları yapılması gerekiyor. Ağrı turizmde de yeterince gelire sahip değil. Her yıl dünyadan on binlerce insanın görmesi gereken bir Ağrı Dağı var. Oysa hem Ağrı Dağı'nın hem de İshak Paşa Sarayı, Ahmedi Hani Türbesi, Beyazıt Camisi gibi harikulade eserlerin, kalelerin turizm gelirine bir miktar dönmesi gerekiyor. Yararlanmamız gerekiyor. Yılın yarısını kış mevsimi olarak yaşayan Ağrı'mızda kış turizmi de yine desteklenmesi gereken bir konu. Ağrı'nın sorunları çok. Bugünkü iktidar Ağrı'dan zamanında kendisine verilmiş olan desteğin kıymetini bilmiyor. Ama değerli arkadaşlarım, biz Ağrı'nın kalkınması için gereken destekleri sağlayacağız. Biz Ağrı'nın sorunlarını biliyoruz. Ağrı'nın demokrasiye ihtiyacı var. Ağrı'nın atılma ihtiyacı var. Biz Ağrı için ve tüm Türkiye için hazırız. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Ağrı hazır mı? Ağrı da hazır çok şükür. Deva Partisi değerli arkadaşlar, kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için ve özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Ağrı'nın devası var ve biz hazırız. Hepinize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.